Ayrım 3 Mavi Ufuklar Wilbur Smith Sayfa 26 Jim bakışlarını zorlukla çekti ve yukarı geminin trabzanına bir göz attı. Kızı görebilmek istiyordu ama pek umudu yoktu. Sonra üzerine çevrilmiş inanılmayacak kadar mavi gözleri gördü ve kalbi tekledi. Kadın mahkumlar tek sıra halinde prova yakınında küpeştenin yanında yürüyorlardı. İsmin nedir diye seslendi Jim aceleyle. Kızın adını öğrenmek o an onun için dünyadaki en önemli şeydi. Aldığı cevap rüzgarla belirsizleşmişti. Ama Jim kızın dudaklarını okudu. Louisa. Geri döneceğim Louisa, moralini bozma diye seslendi pervasızca ve kız donuk ifadesiz gözlerle ona baktı. Jim sonra daha da pervasızca bir hareket yaptı. Bunun delilik olduğunu biliyordu ama kız açlıktan ölmek üzereydi. Pazarlık sırasında katibi almaya ikna ettiği kırmızı kütük buruna uzandı. Neredeyse 5 kilo vardı ama balığı kolaylıkla fırlattı. Louisa yüzünde aç, umutsuzluk yüklü bir ifadeyle uzanıp balığı her iki eliyle yakaladı. Hemen arkasında duran ucube fahişi öne atıldı ve balığı ondan almaya çalıştı. Ardından 3-4 kadın daha atıldı ve bir ava üşüşen dişi kurtlar gibi balık için kavga etmeye başladılar. Sonra gardiyanlar koşup geldi ve düğümlü ipleri savurup çığlık çığlığa bağıran kadınları itip kakarak karmaşaya bir son verdiler. Jim kendini hasta gibi hissederek başını çevirdi. Kalbi acıma ve daha önce hiç hissetmediği tuhaf yabancı bir duyguyla dolmuştu. 3 genç ciddi bir sessizlikle gemiden uzaklaştı. Jim birkaç dakikada bir geriye dönüp mahkum gemisine bakıyordu. ''Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok.'' dedi Mansur sonunda. ''Unut onu kuzen, ona ulaşabilmen imkansız.'' Jim'in yüzü öfke ve hayal kırıklığıyla karardı. ''Öyle mi? Çok biliyorsun sen Mansur Courtney. Göreceğiz, göreceğiz.'' Kumsalda seyislerden biri bir grup katırı koşmuş, tekneyi kıyıya çekmelerine yardım etmek için bekliyordu. ''Kayalıkların üstünde kanatlarını kurutan bir çift kara batak gibi oturup durmayın. Yelkeni indirin.'' diyerek Jim öfkesini onlardan çıkarttı. Küreklerin başına geçerek dalgaların kırılma sırasında doğru dalgayı beklediler. Beklediklerinin yaklaşmakta olduğunu gören Jim haykırdı. ''Haydi beraber çekin.'' Dalga teknenin kıçını kaldırdı ve aniden kendilerini yeşil dalganın üzerinde coşkuyla kıyıya doğru kayar buldular. Kumsala vardılar ve dalga geri çekilirken kumların üzerine atladılar. Seyis katırlarla birlikte gelince çekme zincirini tekneye taktılar ve sonra katırların yanında koşarak tekneyi med seviyesinin ötesine kadar çektiler. ''Katırlara yarın sabah erkenden yine ihtiyacım olacak.'' dedi Jim Seyis'e. ''Hazır halde beklesinler.'' ''O cehennem gemisine tekrar gideceğiz yani öyle mi?'' diye sordu Mansur sıkıntılı bir ifadeyle. ''Bir tekne dolusu sebze götürmek için.'' dedi Jim masum görünmeye çalışarak. ''Karşılığında ne almayı planlıyorsun?'' diye sordu Mansur da aynı kayıtsızlıkla. Jim kuzeninin kolunu hafifçe yumrukladı ve katırların çıplak sırtlarına atladılar. Jim mahkum gemisinin demirli olduğu yere son bir kez dalgınca baktı, sonra katırlarını lagün kıyısı boyunca sürdüler. Tom Courtney'in Dorian'da kendisinin doğduğu ve uzun yıllardır görmediği Devon'daki büyük malikanenin adını verdiği beyaz badanalı çiftlik binaları ve ambarın olduğu araziye Highville'da doğru tepeyi tırmandılar. İki evin tek ortak noktası ismiydi. Bu ev Ümit Burnu bölgesi tarzında inşa edilmişti. Çatısı kalın bir saz tabakasıyla kaplıydı. Çatının zarif eğimli kanatları ve büyük avluya açılan kemerli geçit ünlü Hollandalı mimar Andrait tarafından tasarlanmıştı. Evin adı ve şirket amblemi kemerin üzerindeki şatafatlı freskte Melek ve Aziz tasvirlerinin arasına süslü bir şekilde işlenmişti. Amblemde altında bir Kurdele ve Courtney kardeşler ticari şirketini simgeleyen CKTŞ harflerinin bulunduğu kundağı üzerinde duran uzun namlulu bir top vardı. Ayrı bir panel üzerinde de Highfield 1711 yazıyordu. Ev Jim'le Mansur'un doğduğu yıl inşa edilmişti. Kemerli geçitten taş döşeli ana avluya girdikleri sırada Tom Courtney deponun büyük kapısından dışarı çıktı. Geniş omuzlu iri bir adamdı. Boyu 1.80'in üzerindeydi. Gür siyah sakallarında tek tük gri teller göze çarpıyordu. Gür siyah bukleleri parlak kel kafa derisini çevreliyor ve ensesine doğru iniyordu. Bir zamanlar dümdüz ve sert olan karnı yerini hafif bir göbeğe bırakmıştı. Keskin yüz hatları gülmekle oluşan çizgilerle yumuşamıştı. Gözleri kendine son derece güvenli, zengin bir adamın hoşnutluğuyla muzipçe parlıyordu.
James Courtney, öyle uzun süredir yoktun ki neye benzediğini unutmaya başlamıştım. Ne iyi ettin de uğradın. Sana sorun çıkarma fikrinden nefret ediyorum ama bugün iş yapmaya niyetli misin?
Jim'in omuzları suçlulukla çöktü. Bir Hollanda gemisi neredeyse üzerimizden geçiyordu. Kahrolası az kalsın bizi batıracaktı. Sonra bir at büyüklüğünde bir kırmızı mercan yakaladık. Tekneye çekmemiz 2 saati buldu. Körfez'deki gemilerden birine satmak zorunda kaldık.
Vay canına evlat, çok yoğun bir sabah geçirmişe benziyorsun. Bırak da gerisini ben tahmin edeyim. Bir Fransız gemisi size ateş açtı ve yaralı bir su aygırı teknenize saldırdı.
Tom kendi esprisine gürlercesine güldü.
Her neyse, at büyüklüğündeki mercan için ne kadar aldınız bakalım diye sordu.
8 gümüş gulden.
Tom bir ısıt çaldı. Bir canavarmış. Sonra yüzündeki ifade ciddileşti.
Ama bu bir mazeret sayılmaz evlat. Sana haftalık izin vermemiştim. Saatler önce geri dönmüş olmalıydın.
Hollanda gemisinin katibiyle pazarlık yaptım dedeciğim. Ona gönderdiğimiz tüm erzakları alacak. Hem de iyi bir fiyata baba.
Tom'un gözlerindeki kahkaha yerini kurnaz bir ifadeye bıraktı.
Görünüşe bakılırsa vaktini boşa harcamamışsın. Aferin oğlum.
O sırada avlunun karşı tarafındaki mutfak bölümünden boyu neredeyse Tom kadar uzun olan hoş bir kadın çıktı. Saçını iri bir topuz yapmıştı. Bluzunun sıvanmış kolları bronzlaşmış tenini gözler önüne seriyordu.
Tom Courtney, zavallı çocuğun bu sabah kahvaltı yapmadan çıktığını bilmiyor musun? Daha fazla kabadayılık etme de yemeğini yesin.
Sarah Courtney diye bağırarak karşılık verdi kocası. Zavallı çocuk dediğin oğlun artık 5 yaşında değil.
Senin de öğle yemeği vaktin geldi dedi Sarah taktik değiştirerek. Yasmin'i ve kızlarla beraber bütün sabahı ocağın başında geçirdik. Haydi hepiniz sofraya.
Tom teslim olmuş gibi ellerini kaldırdı.
Sarah sen zorbanın tekisin ama öyle açım ki bir boğayı boynuzlarıyla yiyebilirim.
Verandadan indi ve bir kolunu Jim'in diğerini Mansur'un omzuna atarak onları Sarah'ın unlu ellerle kapısında beklediği mutfağa yönlendirdi. Zama katırları ahırlara götürmek üzere avludan çıkardı.
Zama, kardeşimi hanımların onu yemeye beklediğini haber ver diye seslendi Tom arkasından. Söylerim Uğbaz.
Zama Highveld'ın efendisine en yüksek saygı ifadesiyle cevap vermişti.
Yemeğinizi bitirir bitirmez bütün adamlarla birlikte buraya dönün diye uyardı Jim. Yarın şanslı martıya götürülecek sebzeleri yüklemeliyiz.
Mutfak çoğu özgürlükleri geri verilmiş Batavia'dan zarif altın telli javalı ev kölelerinden oluşan kadınlarla kaynıyordu. Jim sarılmak üzere annesinin yanına gitti.
Sera ona bozulmuş görünmeye çalıştı.
Bebeklik etme James.
Ama oğlu onu kucaklayıp havaya kaldırarak gürültüyle yanaklarından öpünce hoşnutlukla kızardı.
Beni hemen yere indir de işime devam edeyim.
Sen beni sevmiyor olabilirsin ama hiç olmazsa Yasi yenge seviyor.
Kendi oğlunun kollarının arasına hapsolmuş zarif güzel kadına doğru yürüdü.
Haydi Mansur sıra bende.
Yasmini'yi Mansur'un kollarının arasından çekip havaya kaldırdı. Yasmini'nin üzerinde doğuya has uzun bir etek ve ipek bir bluz vardı. Genç bir kız gibi ince ve hafifti. Teni amber gibi parlıyor, badem şeklindeki gözleri simsiyah 2 mermer parçasına benziyordu. Siyah saçlarının arasındaki gümüş rengi yol yaşının bir göstergesi değildi. Yasmini bu gümüş saçlara annesi ve büyük annesi gibi doğduğu günden beri sahipti. Kadınların etraflarında ilgiyle dört döndüğü erkekler türlü yemeklerle bezenmiş uzun masanın başındaki sandalyelerine yerleştiler. Zengin bir sofraydı. Baharatlı kuzu eti, yumurta, yoğurt, patatesli geyik eti, Jim ile Mansur'un açık bozkırda vurduğu antilop eti, fırından yeni çıkmış bir yığın ekmek somunu, tereyağı, krema ve biralar masanın üzerini kaplamıştı.
''Dorian nerede?'' diye sordu masanın başında oturan Tom. ''Yine geç kaldı.'' ''Biri beni mi çağırdı?''
Hala sırım gibi atletik bir yapıda güler yüzlü ve yakışıklı olan Dorian, zarif adımlarla mutfak kapısından içeri girdi. Gür saçları tıpkı oğlununki gibi bakır rengiydi. Dizlerine kadar toza bulanmış binici çizmeleri giymişti ve başında geniş kenarlı bir hasır şapka vardı. Şapkasını çıkarıp mutfağa doğru salladı ve kadınlar onu neşeyle selamladı.
''Sessiz olun, hepiniz susun bakayım. Kümeslerine çakal girmiş gıdaklayan bir tavuk sürüsü gibisiniz.'' diye bağırdı Tom. Gürültü anında kesildi. ''Gel Dory, kadınları çıldırtmadan masaya otur. Çocukların yakaladığı dev mercanın hikayesini ve körfezde demirli olan Vogue gemisiyle yaptıkları anlaşmayı dinleyeceğiz.'' Dorian ağabeyinin yanındaki sandalyeye oturdu ve bıçağını leziz geyik etine daldırdı. Nefis kokulu bir buhar bulutu tavanın ahşap kirişlerine doğru yükselirken masada oturan erkeklerden bir onay mırıltısı duyuldu. Sera yemeği söğüt desenli mavi tabaklara koyarken mutfak erkeklerin keyifli kahkahaları, coşkulu nidaları ve kadınların sevecen konuşmalarıyla dolmuştu. ''Jim'in nesi var?'' dedi Sera sesini yükseltip masanın diğer ucuna bakarak. ''Hiçbir şey yok'' dedi Tom dolu kaşığını ağzına götürmeden önce. Oğluna keskin bir bakış fırlattı. ''Var mı?'' Masaya yavaşça bir sessizlik çöktü ve herkes Jim'e baktı. ''Neden yemiyorsun?'' diye sordu Sera endişeyle. Jim'in doymak bilmez iştahı artık bir aile efsanesi haline gelmişti. ''Biraz patates ye.'' ''İyiyim, sadece aç değilim.'' Jim önce önündeki dokunulmamış tabağa, sonra üzerine çevrilmiş yüzlere baktı. ''Bana öyle bakmayın, öleceğim falan yok.'' Sera hala dikkatle ona bakıyordu. ''Bugün ne oldu?'' Jim annesinin içini camdan yapılmışçasına görebildiğini biliyordu. Ayağı fırladı. İzninizle dedi, sandalyesini geri itti ve avluya çıkmak üzere kapıya yöneldi. Tom peşinden gitmek üzere ayağa kalkacak oldu ama Sera başını iki yana salladı. Bırak gitsin kocacığım dedi. Tom Courtney'e sadece bir tek kişi emir verebilirdi. Hiçbir şey söylemeden yerine geri oturdu. Biraz önceki coşku dolu atmosfer yerini ağır, endişe yüklü bir sessizliğe bırakmıştı. Sera masanın diğer ucuna baktı. ''Bugün neler oldu Mansur?'' ''Jim Körfez'deki mahkum gemisine çıktı. Onu üzen sahnelere tanık oldu.'' ''Ne gibi sahneler?'' diye sordu Sera. ''Gemi kadın mahkumlarla dolu. Dövülmüş, zincirlenmiş ve aç bırakılmışlar. Gemi bir domuz ağılı gibi kokuyor.'' dedi Mansur acıma ve tiksinti yüklü bir sesle. Mansur'un anlattıklarını gözlerinin önünde canlandırırlarken mutfağa yine sessizlik çöktü. Sonra Sera yumuşak bir sesle, ''Ve gemideki kadınlardan biri genç ve güzeldi.'' dedi. ''Nereden bildin?'' diye sordu Mansur ona şaşkınca bakarak. Jim kemerli kapıdan çıkarak tepeden aşağı lagünün kıyısındaki otlağa doğru yürüdü. Yolun ağaçlar arasından ilerleyen bölümü sona erince iki parmağını ağzına götürerek keskin bir ıslık çaldı. Aygır sürünün geri kalanından biraz ayrı duruyor, su kıyısındaki otların tadına bakıyordu. Sesi duyunca başını geri attı ve alnındaki beyaz leke gün ışığı altında bir taç gibi parladı. Boynunu yay gibi gerdi, geniş burun delikleri daha da açıldı ve Arap atlarına özgü bir soylulukla, ışıldayan gözlerle Jim'e baktı. Jim tekrar ıslık çaldı. ''Gel ateş topu!'' diye seslendi. ''Bana gel!'' Kıpırtısız duran ateş topu birkaç adımda dört nala koşmaya başladı. O irilikte bir hayvanın bir antilop zarafetiyle hareket etmesi şaşırtıcıydı. Sırf onu izlemek bile Jim'in moralini düzeltmeye başlamıştı. Atın derisi yağlanmış mahun gibi parlıyor, yelesi ise bir savaş bayrağı gibi dalgalanıyordu. Nalları her adımında yeşil otlardan bir parça koparıp savuruyordu. Jim ve ateş topu Noel gününde koloni vatandaşlarını ve süvari alayının subaylarını geride bırakarak valinin altın plaketini almıştı. Bu şekilde ateş topu Afrika'daki en hızlı at olduğunu kanıtlamış, Jim de garnizon komutanı Albay Stefanos Kaiser'i alt ederek 2000 gulden'i almıştı. O gün at ve binicisi onurlanmışlar ama doğrusu pek dost kazanamamışlardı. Ateş topu hız kesmeden dost doğru Jim'e koşmaya devam ediyordu. Efendisini böyle korkutmaya bayılıyordu. Jim olduğu yerde kıpırdamadan durdu. Ateş topu son anda bir manevra yaparak efendisinin burnunun dibinden geçti ve yarattığı rüzgar Jim'in saçlarını uçuşturdu. Sonra başını vahşice sallayarak ön ayaklarını toprağa gömdü ve aniden durdu. ''Gösterişi ne çok seviyorsun dedi Jim. Biraz uslansan iyi olacak.'' Ateş topu aniden bir kedi yavrusu gibi uysallaşarak gelip burnunu Jim'in göğsüne sürttü ve sakladığı bir dilim erikli keki bulana dek de onu rahat bırakmadı. ''Seni gidi çıkarcı.'' Ateş topu onu alnıyla itti. İstediğini alamayınca daha şiddetli itti. Öyle ki Jim'in ayakları yerden kesilmişti. ''Bunu hak etmiyorsun ama.'' Jim insafa geldi ve keki uzattı. Ateş topu kadife gibi dudaklarıyla keki Jim'in avucundan aldı ve geride hiçbir kırıntı kalmadığından emin olarak yedi. Jim salyalarla ıslanan elini atın parlayan boynuna sildi, sonra bir elini hayvanın kürek kemiklerinin arasına koydu ve çevik bir hareketle üzerine atladı. Topuklarının dokunuşuyla ateş topu yine o inanılmaz hızla uçar gibi koşmaya başladı ve rüzgar Jim'in gözlerini yaşarttı. Lagün kıyısı boyunca dört nala ilerlediler.
Jim ayağının baş parmağıyla atın omzunun gerisine dokununca ateş topu hiç tereddüt etmeden dönüp suya girdi ve etrafına gümüş rengi damlacıklar saçıp suyu köpürterek koşmaya devam etti. Kendilerini bir anda derin sularda buldular. Jim atın sırtından suya kaydı ve uzun yelesine yapışarak aygırın kendisini çekmesine izin verdi. Yüzmek ateş topunun en büyük zevklerinden biriydi. Jim'i çekerken keyifle homurdanıyordu. Jim karşı kıyıya vardıklarını ve ateş topunun nallarının deniz tabanına değdiğini hissettiği anda tekrar atın sırtına bindi. Suya girdikleri gibi hızla kıyıya çıktılar. Jim aygırı tekrar kıyı boyuna çevirdi ve bembeyaz kumsalda derin nal izleri bırakarak yüksek kum tepeciklerini aştılar. Dalgaların kıyıya çarptığı bölüme yöneldiler. Ateş topu önce sert, ıslak kumlar üzerinde koştu, sonra karın hizasına dek dalgaların arasına tuzlu suya daldı. Sonunda Jim onu yavaşlattı ve yürüyüş hızında ilerlemeye başladılar. Aygır dört nala koştuğu sırada Jim'in tüm öfkesi, suçluluk hissi ve üzüntüsü rüzgara karışarak ondan uzaklaşmıştı. Ateş topunun üzerinde ayağa kalktı ve at da onu fazla sarsmamaya dikkat ederek dengesini kurmasına yardımcı oldu. Bu da birbirlerine öğrettikleri numaralardan biriydi. Jim dimdik durarak körfezin uzak bölümüne baktı. Şanslı martı gövdesi kumsala paralel olacak şekilde demir atmıştı. Bu mesafeden bir kasaba sakininin karısı gibi dürüst ve saygıdeğer görünüyor, içindeki gizli dehşet hakkında hiçbir ipucu vermiyordu. ''Rüzgar değişti'' dedi Jim, onu dinlemek için kulağını geriye büken atına. Önümüzdeki birkaç gün cehennemden çıkmış gibi ortalığı kasıp kavuracak. Bu sert rüzgarlar esnasında hala körfezde demirli olacağını varsayarak batıya karşı duran mahkum gemisinin güvertesinin alt bölümünün nasıl şartlar altında kalacağını zihninde canlandırdı. Morali yine bozuldu. Tekrar ateş topunun sırtına oturdu ve önceye göre daha yavaş ilerleyerek kaleye yöneldiler. Kalın surların önüne vardıklarında giysileri tamamen kurumuştu ama Afrika ceylanı derisinden çizmeleri hala nemliydi. Garnizonun levazım subayı yüzbaşı Hugo van Hugen ana cephanenin yanındaki bürosundaydı. Jim'i dostane tavırlarla karşıladıktan sonra Türk tütünüyle bir fincan Arap kahvesi ikram etti. Jim tütünü geri çevirdi ama koyu, acımsı sıvıyı zevkle içti. Yengesi Yasmini sayesinde ailece bu tada alışıklardı. Jim ile levazım subayı uzun zamandır suç ortaklığı ediyordu. Jim Courtney ailesinin gayri resmi temsilcisi olarak orada bulunuyordu. Eğer Hugo şirketin körfezdeki herhangi bir geminin erzak ihtiyacını karşılayamayacağına dair bir belge imzalarsa, gemi katibi belgede ismi belirtilen tacirden alışveriş yapabiliyordu. Hugo aynı zamanda açgözlü bir balıkçıydı. Jim dev mercanı yakalayışını anlatırken şaşkınlık nidaları eşliğinde onu dinlemişti. ''Olamaz! This ne var ne? Bu doğru değil.'' Jim adamla vedalaşıp oradan ayrıldığında Courtney kardeşler ticaret şirketine satış izni veren belge de cebindeydi. ''Cumartesi günü yine bir fincan kahveni içmeye geleceğim.'' diyen Jim adama göz kırptı. Hugo içtenlikle başını salladı. ''Her zaman başımın üstünde yerim var genç dostum.'' Jim'e güvenebileceğini bilecek kadar tecrübe yaşamışlardı. Komisyonunun en kısa sürede altın ve gümüş sikkeler halinde eline ulaştırılacağından emindi. Jim Highveld'ın ahırlarına dönerek ateş topunu tımar etti. Genellikle bu işi seyislere bırakmaz, kendi yapmayı tercih ederdi. Sonra aygıra ezilmiş mısır verdi ve üzerine melas serpiştirdi. Ateş topu tatlıya bayılırdı. Ahırların arkasındaki tarlalar ve meyve bahçeleri, şanslı martıya götürülecek taze sebze ve meyveleri toplayan, özgür bırakılmış kölelerle doluydu. Küfeler şimdiden patatesler, elmalar, bal kabakları ve şalgamlarla dolup taşıyordu. Toplama işini Mansur ve babası yönetiyordu. Jim onları işlerinin başında bırakarak mezbahaya gitti. Penceresiz, kalın duvarlı serin odanın tavanındaki çengellerden düzinelerce koyun sarkıyordu. Jim bıçağını belindeki kınından çekip ustaca hareketlerle biledi ve Dorian amcasının yanına gitti. Gemiye götürülecek yükün hazırlanması için herkes bir işin ucundan tutmak zorundaydı. Özgürlükleri geri verilmiş köleler yağlı kuyruklu İran koyunlarını ağıldan getiriyorlar, başlarını geriye çekerek boyunlarını keskin bıçağın darbesine hazır pozisyona getiriyorlardı. Bir başka grup ise kesilen hayvanları çengellere asıp derilerini yüzüyordu. Mülkün kasabı olan Karl Otto deposunu haftalar önce böyle bir fırsat için domuz etleri ve sosislerle doldurmuştu. gencinden yaşlısına tüm kadınlar mutfaklarda meyvelerin konserve edilmesi ve sebzelerin turşularının kurulması işlerinde Sera ile Yasmini'ye yardım ediyordu. Var güçleriyle çalışmalarına rağmen katırların çektiği tüm arabaları yüklemeleri ve kıyıya doğru uğurlamaları öğle sonrasını bulmuştu. Malları arabalardan kıyıda bekleyen şalupalara aktarmaları gece boyunca sürdü. İşleri bittiğinde şafak sökmek üzereydi. Jim'in endişelerine rağmen rüzgarın şiddeti artmamıştı ve tekneleri idare etmek zor sayılmazdı. Küçük konvoy yola çıktığında günün ilk ışıkları doğu ufkunu aydınlatmaya başlamıştı. Jim en öndeki şalupanın dümenindeydi. Mansur ise kürek çekiyordu. ''Çantada ne var Jim?'' diye sordu iki kürek çekişi arasında. ''Soru sormazsan yalan söylememe de gerek kalmaz.'' Jim ayaklarının arasında duran su geçirmez çantaya baktı. Babasının duymaması için sesini iyice alçaltmıştı. Şansına Tom Courtney'in kulakları uzun avcılık hayatında ateşlediği ağır tüfeklerin etkisiyle eski keskinliğini yitirmişti. ''Sevilen biri için bir hediye mi yoksa?'' Mansur muzipçe sırıttı ama Jim onu görmezden geldi. Mansur'un fırlattığı ok hedefi neredeyse 12'den vurmuştu. Jim çantaya tuzlanıp güneşte kurutulmuş geyik eti, kumaşa sarılmış 5 kilo kadar bisküvi, bir çakı, mülkün atölyesinden araklanmış üçgen ağızlı bir eye, annesine ait kaplumbağa kabuğundan yapılmış bir tarak ve üzerine felemenkçe bir mektup yazılmış tek bir sayfa koymuştu. Şanslı martıya vardılar ve Tom Courtney bir boğa gibi kükredi. ''Erzak teknesi geldi. Yanaşma izni istiyoruz.'' Gemiden cevap geldi ve kürek çekmeye devam ederek geminin koca gövdesine hafifçe çarptılar. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 35.